Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında hafta içerisinde yaşadığımız okullardaki şiddeti konuşuyor olacağız. Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Cenab-ı Hak vefat eden öğretmenlerimize, çocuklarımıza rahmet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar versin diyoruz. Tabii yüreğimizi yakan, ülkemizi hüzne boğan bu eğitime şiddeti, okula şiddeti muhakkak konuşuyor olmamız gerekiyor. Bizler de Eğitim Dünyası programında bugün bu konuyu müzakere edeceğiz. Kiminle müzakere edeceğiz derseniz her zaman konuğumuzu takdim ederim biliyorsunuz. Doktor Ömer Akgül Beyefendi ile konuşacağız. Doktor Ömer Akgül, Ruh Sağlığı Derneği Başkanı, aynı zamanda Sağlık Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölümü üyesi. Çok değerli, çok kıymetli bir akademisyen hocamız. Konuyla ilgili basına yansıyan çok güzel mülakatları da oldu. Bunun üzerine radyomuza davet ettik. Kendisi de teşrif ettiler. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, safa getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun.
Hepimizin başı sağ olsun. Evet. Ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Hastalarımıza da bir an önce Allah'tan şifalar ihsan eylemesini niyaz ediyorum.
Allah razı olsun hocam. Tabii hüzünlü bir olay. Yani bir eğitim camiası olarak sizler, bir eğitimci olarak, bir akademisyen olarak, bizler de yıllardır o okulların havasını teneffüs etmiş bir birey olarak yüreğimizi gerçekten yakan iki olayı arka arkaya yaşamış olmak çok hüzün verici oldu. Tabii hatırladığımız kadarıyla işte 1,5 ay öncesi de İstanbul'da da böyle bir olay yaşamıştık.
Çekmeköy'de
yaşamıştık. Aslında teyakkuzda olmamız gereken bir hadiseydi. Ders almamız gereken bir hadiseydi İstanbul'daki olay. Lakin Şanlıurfa Siverek'te yaşadığımız olayın ertesi günü Maraş'ta yine bir öğrenci saldırısına okullarımızın uğraması, öğretmenlerimizin vefat etmesi, çocuklarımızın vefat etmesi, yaralılarımızın olması hüzün verici bir olay. Biz de bunun üzerine okullarda şiddeti konuşalım dedik. Adeta belki de eğitimin bugünkü müzakeremizin başlığı sizin de buyurduğunuz gibi okullarda şiddet alarmı üzerine olmalı. Tabii önce nedenleri üzerine belki durmak lazım. Psikolojik, sosyolojik, ekonomik, ailevi birçok nedenleri şüphesiz tartışılabilir, konuşulabilir. Ancak bir öğrenci boyutuyla biri 8. sınıf öğrencisi, diğeri 9. sınıf terk etmiş bir öğrencinin okula bu şekildeki saldırısının arka planını tahmin etmek, yorumlamak gerekiyor. Tabii ki bakanlığımızın çıkaracağı rapor belki bizler için büyük ışık olacak ama biz şu anda bir öngörü olarak şüphesiz bunları konuşuyoruz. Öncelikle şu soruyu sormak istiyorum müsaadenizle isterseniz.
Estağfurullah.
İki farklı şehirde arka arka yaşadığımız okula şiddetle ilgili olarak nedenleri üzerine neler söyleyebiliriz?
Öncelikle sosyal psikoloji alanlarında herhangi bir sonuç tek bir sebeple açıklanamaz.
Kesinlikle, evet.
Birden çok faktör vardır ve bizim bu faktörlerin hepsini bir anda tespit etmemiz çok isabetli olmayabilir.
Evet.
Fakat görünür, önde olan veya genel sebepleri bugün zikretmeye çalışalım.
İnşallah.
Bence o konularda yapacağımız iyileştirmeler böyle sonucunda elim kazaların önüne geçeceğini düşünüyorum.
Teşekkür ederiz. O zaman nedenler üzerine neler konuşabiliriz, neler söyleyebiliriz? Yani bu öğrenciler bu saldırı yaparken neyi hedeflemiş olabilirler? Nedenler nelerdir?
Yani yaşama nedenini kaybetmiş, yaşama sevincini kaybetmiş bir kişinin davranışlarını görüyoruz burada. Zaten intiharla da sonuçlanıyor.
Evet, intiharla da sonuçlanıyor.
Aslında yaşamak için bir nedeni olan her türlü nasıla katlanırdı. Yaşamak için
nedeni olan
Bir nedeni olan
her türlü sıkıntıya
her türlü nasıla katlanırdı.
Evet.
Bu çok kıymetli bir söz. Altını böyle çizmemiz gereken, not almamız gereken bir ifade. Yaşamak için bir nedeni olan her türlü nasıla katlanırdı.
Evet.
Maalesef yaşamak için nedenini kaybetmiş kişilerin meşru yollardan kendini var edemediklerinde gayri meşru yollardan yok olmamayı planladıklarını görüyoruz. Bakın bu da çok önemli bir tespit.
Evet.
Meşru yollardan kendilerini var edemeyenler gayrı meşru yollarda yok olmamayı ararlar.
Bu aynı zamanda fark etme mi? Evet, buyurun.
Varlık, varlığını sürdürme temel motivasyonuna sahiptir.
Evet.
İster canlı varlık olsun, ister adını cansız olarak nitelediğimiz varlıklar olsun. Onların da bizim çıplak gözle göremediğimiz bir hareketi, devinimi, atom düzeyinde bir hareketliliği ve varoluşları var. Ve kendisine müdahale edildiğinde, varoluşuna bir tehdit algıladığında bomba tesiri, adı da atom bombası olan tesirde bir tepki veriyor. Demek ki biz canlı veya cansız olarak adlandırdığımız tüm varlıkların en temel motivasyonunun varoluşunu sürdürmek olduğunu bilmeliyiz. Bu birinci kaide.
Birinci kaide, evet.
Ve bu varoluşunu keşfedemez, meşru bir şekilde ifade edemez, sunamaz, var edemezse maalesef gayrimeşru bir şekilde yok olmamanın yollarına müracaat ediyorlar. İşte kendince bir imza attı.
Evet.
Anlamsız varlığını gayrimeşru bir şekilde anlamlandırmaya çalıştı.
Çalıştı. O da yok olmamaktan kastettiğiniz o zaman.
Bir hiç uğruna bir var hiç olmadım.
Var olmadım. Evet.
Bakın. Hiç kimse bir hiç uğruna var olmuş olmak istemez. Bu da çok kıymetli bir söz. Son tanığın öldüğünde hiç var olmamış olmayı ister miydin?
Evet.
Evet. Hepimiz vademiz sona erdiğinde aslında ölüyoruz.
Evet.
Adını ölüm koyduğumuz bir irtihal halindeyiz. Hal değiştiriyoruz aslında. Halbuki hepimiz bir kere öldük oraya bakarsak.
Evet.
Anne rahminde 9 ay bir vademiz vardı. Orada öldüğümüz gün dünyada doğum günümüz olarak kutlandı.
Evet.
Hal değiştirdik. Katı halden sıvı hale gibi.
Evet.
Dünya rahmindeki 70-80 yıllık ömrümüz sona erdiğinde, vademiz bittiğinde de tekrar hal değiştireceğiz.
Evet.
Yani varoluşumuz maddi yönümüzden ibaret değil. O beşeri yönümüz.
Evet.
Ama bizim ezelden ebede bir varoluşumuz ve biz kendimizden daha büyük bir bütünün parçası olarak varız aslında. Hiçbirimiz kendimizden ibaret değiliz. İşte çocuklarımızın burada bu varoluşsal boşluklar yaşamaları, kendi varlıklarını meşru şekilde ifade etmek için sağlıklı zeminler bulamamaları, varlıklarını yok oluş tehlikesinden kurtarmak için gayrimeşru yollara tevessül etmesine sebep olur. Bu çocuk için değil sadece, yetişkin için, herkes için geçerli.
Evet, herkes için geçerli.
Yani cansız olarak adlandırdığımız varlıklar için bile geçerli.
Şüphesiz.
Hayvanı, bitkiyi geçtim, atom düzeyinde her biri için geçerli. Bakın bu atom düzeyinde olay için dünya savaşı çıkıyor.
Çıkıyor. Evet. Birincisi o zaman varoluşsal gerçeğini fark etmemiş olmaları.
Evet, evet.
Birincisi bu.
Yani gençlerimiz hangi yüce değer uğruna hayatımı feda etmeye geldim düsturunu sahiplenmesi gerekirken... Bir hiç uğruna mı var oldum? Hayır, ben bir hiç uğruna var olduğumu kabul etmiyorum. Siz beni hiç mi gördünüz? Bakın ben hiç nasıl olunur? Size bir hiçliği göstereyim deyip anılmak, bilinmek, fark edilmek istedim.
Evet.
Ama bu toplumun onaylayacağı bir hareket değil.
Değil.
Keşke meşru yoldan onu onaylayabilecek zeminler oluşturabilseydik. Örnek veriyorum, pul biber. Kaşık kaşık yer misiniz?
Kaşık kaşık yemem.
Acıdır.
Acıdır. Ama bir yemeğin içine karıştırarak yerim.
Pul biber olmadan Adana kebabı hayal edebilir misiniz?
Yok.
Çünkü kendinden ibaret olduğunda tadı acı bile olsa o pul biberin kendinden daha büyük bir bütünü anlamlandırmaya sıra geldiğinde evet tat verir Adana
tat
kebabın
veriyor,
içerisinde.
Evet.
Ve biz pul biberi gözden çıkartırsak Adana kebaptan mahrum kalırız.
Evet.
Niye Adana kebaptan mahrum kalalım? O çocuğun zemini Adana kebapla buluşmaktı. Biz onu götürüp başka bir yere hoşafın içine zorlarsak o çocuk orada olmak üzere var olduğu şeyi
gerçekleştiremez.
Hiçbirimiz tesadüfen bir araya gelmiş parçaların bir bütünü değiliz.
Evet.
Varoluşumuzun bize özgü biricik bir anlamı var. Ve biz o anlamı keşfedemezsek bir başkası bizim yerimize dünyayı o ışıkla aydınlatmayacak.
Evet.
dünya sizin ışığınızdan, benim rengimden, kameraman arkadaşımızın kokusundan, diğerinin notasından mahrum kalacak. Evet, hiçbirimiz bir hiç uğruna var olmadık. Bunu hangi insan evladı kabul eder?
Evet.
Ve bunu sorma yeteneğine sahip tek canlı insan. İnsan ünsiyet kuran, bağ kuran, akılda bu bağ kurma manasında bir kelime. Akıl nimeti verilmiş. Evet. İnsan varlığını kendinden daha aşkın bir boyuta, kendinden daha büyük bir bütünün içerisinde anlamlı kılıyor.
Evet.
Acı biberin Adana kebabın içerisinde tat vermesi
tat
gibi.
Tat vermesi gibi.
Gözden
yalnız olduğunda yiyemeyeceğimiz acı biber anlamlı bir bütün içerisinde olduğunda damak tadı bırakıyor, lezzet bırakıyor.
Tabii ki. Evet. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir öğrencimizi aman neden bu benim sınıfıma geldi? Bu çocuklar evet. Hep beni buluyor. Bu çocuğu nasıl ıslah edeceğiz? Bu çocukla nasıl başa çıkacağız diye gözden çıkaramayız. Her biri tadı acı bile olsa kendinden ibaret değil, kendinden evet. büyük bir bütünün parçası ve o büyük bütünü anlamlandırmak üzere aşkın bir boyutu var. Evet. Çocukların bu aşkın boyutlarını keşfetmemiz lazım. Bir elmayı ikiye kesseniz elmanın içindeki çekirdeği kafamızdaki gözle görürsünüz.
Evet.
Fakat akıl sahibi bir insan gözleri kartalınkinden daha zayıf olduğu halde çekirdeğin içindeki elmayı görür. Kartal evet, bunu göremez.
Göremez.
Aynı örneği şöyle bakalım. Bu somut bakış açısıyla baktığımızda pencereden kainatın içindeki insanı görürken soyut bakış açısıyla baktığımız zaman, soyut anlamdan baktığımız zaman insan içindeki kainatı görmek zorundayız.
Evet, evet.
Fiziki olarak bir benzerimiz yok.
Kesinlikle.
Geçmişte de olmadı, gelecekte de olmayacak.
Evet.
Psikolojik, ruhsal olarak da bir benzerimiz yok.
Evet.
Nasıl parmak izimizden, korneamızdan, saç telimizden,
sesimizden,
DNA'mızdan evet, farklıysak evet. fiziki olarak, psikolojik olarak da benzersiziz. Ama evet. benzersizliklerimiz psikolojik ve duygusal değil sadece.
Evet.
Varoluşsal anlam bakımından da birbirimizi tekrar etmiyoruz.
Evet.
Yani bir çorbada her bir malzemeden bir miktar olması gerekirken birbirini tekrar eden malzemeler çorbanın tadını bozar.
Evet. O zaman şöyle mi? Burada her yaratılan bir canlı bir yaratılış gayesi var.
Allah seni yaratırken neyi murad etti?
O muradı biz tabii eğitimciler, ki. Anne babalar keşfedip kendini tanıma imkanı sunmalıyız.
Meşru yolu bulmalıyız.
Meşru yolu bulduğuma sağlamayız ama biz bunu eğitimde başaramıyoruz mu diye düşünelim.
Bu bugünün sorunu değil ki.
Bugünün sorunu değil.
Bu 100 yılın sorunu.
Tarih boyunca aslında
bunlar. 100 yılımızın sorunu bu.
Evet.
Yani bu bugün geldiğimiz netice 100 yıllık bir
evet.
maalesef erozyonun, çürümenin sonucu.
Çürümenin sonucu.
Halbuki bizim kendi geleneğimizde, göreneğimizde, ahi teşkilatlarında, hatta TRT'de, Yunus Emre dizisinde Tapduk Emre'nin ahi teşkilatına bir konuşması var. Peygamberlerin meslekleri diye.
Evet.
Diyor ki ahi teşkilatındaki kişilere, peygamberlerin peygamberlikten daha önemli bir meşguliyeti var mıydı? Hakikaten yok. Hmm. Peygamber yani değil mi? Evet, daha evet, ne olabilirsin evet. ki? Yani? Hani başbakan mı, cumhurbaşkanı, kim onlar yani? Değil mi? Vali mi, kim onlar? Peygamber, evet. Allah'ın Resulü. Daha önemli ne meşguliyeti olabilir diyor.
Evet.
Halbuki her biri bir mesleğin öncüsü.
Bir mesleğin öncüsü.
Birisi terzilerin piri, birisi demircilerin evet. piri, birisi marangozların piri.
Evet.
Her biri aslında bir varoluşu temsil ediyor. Evet. Allah bizi yaratırken neyi murad etti? Allah'a inanmıyorum. Ne diyeceğim ben? Ya Kierkegaard diyor ki kainat seni var ederken neyi kastetti ya? Evet. Tesadüfen bir yere gelmiş parçaların bir bütünü olamazsın diyor.
Evet.
Mesela bunu şu örnekten anlayabiliriz. Öğrencilere sorsak Selim'i ve Süleymaniye'yi kim inşa etti? Mimar Sinan inşa etti. Ama daha doğrusunu öğretmemiz lazım. Selimiye ve Süleymaniye Sinan'ı imar etti. Mimar etti.
Şüphesiz.
Hayata bu gözle bakmamız lazım. Hı hı. Yani şurada 10 tane hazine sandığı olsa, her sandığın bir tane anahtarı olsa, üstlerinde numaralar olsa, sizin elinize 5 numaralı sandığın anahtarını verdiler. Siz de gittiniz 2 numaralı sandığın başına.
Evet.
Dünya neyden mahrum kalır? 5 numaralı sandığın içindeki hazineden.
Evet.
İşte bunu şöyle okumamız lazım. Olmak üzere var olduğun şey, açmak üzere evet. var olduğun sandık 5'ken sen 2 numaralı sandığı açmaya yönlendirilirsen işte bu intihar.
Evet. İşte o zaman burada
ölüm kalım meselesi. Evet.
Çocuklarımızın dışarıdan da böyle bir yönlendirmeleri söz konusu olabilir mi? Oyunlar, çevresel faktörler, aile bu boşluğu da
bunlara
fırsat bilerek.
Bunlara daha güzel taşeri oluyorlar. Güzel evet. demeyelim, daha kolay.
Kolay taşeri oluyorlar.
Çünkü olmak üzere var olduğun şeyle olduğun şey arasındaki fark gerilim oluşturur. Hı-hı. Bu gerilim de içinde birikir, birikir, birikir. Bir süre sonra taşıyamazsın. Her birimiz için geçerli. Bu yetişkinler için de geçerli.
Evet.
Yani nasıl elinizde 5 numaralı sandığın anahtarı var, gittiniz 2 numaralı sandığı kilidini açmaya çalışıyorsunuz. Evet. Bir süre sonra eliniz yara olur, yara. Stoplar.
Evet.
İnsan da gerilime uğrar. Olmak üzere var olduğun şeyle olduğun şey arasındaki fark bir gerilim oluşturur. Ve insan bu gerilimle başa çıkamaz.
Peki birincisi buysa, ikincisi acaba yaşam tarzları, geçirdiği travmalar, okuldaki, dışarıdaki... aile içerisindeki travmalarında çocuk üzerine bir öc alma hırsı oluşturmuş olabilir mi? Böyle bir öc alma duygusuyla saldırmış
Hocam,
olabilir mi?
Onlarca sayabiliriz. Hmm. Ama birinci düğümü
çözmek lazım. Önce fark etmek lazım.
Doğru iliklemezsek diğerleri de yanlış gider.
Evet, şüphesiz.
Yani sütten kesilen ineğin akıbeti nedir? Kasaplık et
evet,
olmaktır.
Tabii.
Ya hiç süt vermediyse insan. Kimse insandan süt vermesini istemiyor ki.
Evet.
Balı yapması için arıya ilham edildi. Süt vermesi için ineğe evet. emredildi. İnsana akletmez misiniz? Değil mi?
Evet.
Buyuruyor.
Evet.
Neyi akledeceğiz? Akıl işte iki soyut kavramı ilişkilendirmek. Yani mesela akıl gibi bir nimeti dünyaya değişir misiniz?
Yok, değişmez.
Değişmezsiniz. Dünyayı, kainatı verseler, cenneti
dünyanın
verseler.
Dünyanın keyfini çekmek için akla ihtiyaç var.
Ya Allah-u Teala dese ki ben evet. cehennemi iptal ettim. Ben en merhametliyim. Cehennemi iptal ettim. İyi kulluk yapanlara cennete götürdüm. Akıllarını da verdim. Dünyada çünkü akıllarını doğru kullandılar. Ama kulluğunu unutanlara, aklını kullanmayanlara cehenneme değil de cennete gönderdim. Ama akıllarını vermedim dese daha büyük cehennem var mı? Yani böyle bir akıl verilmiş ve biz ondan bir damla süt çıkarmamışız ya. Kasaplık et olmuşsun yani. Burada olmak ve ölmek dediğimiz hayat memat meselesini görüyoruz. Olmak ve ölmek. Ol ve öl mastarlarından geliyor. İkisinin arasında da 2 nokta fark var.
Evet.
Ölmek için bile önce... Hocam olmak lazım. İşte, olmazsan özür dilerim.
Buyurun.
Olmazsan zaten ölüsün.
Peki işte o birinci söylediğinize bağlantılı kurarak biz çocuklarımıza hayatta ahiret kaygısını düşünerek olmayı öğretebilecek argümanlarımız da aile vesaire birçok faktörlerimiz eksilme oldu o zaman. Değerlerimizde aşınma oldu.
Hocam işte merhametten
evet,
bahsettik.
Evet.
İşte Nurettin Topçu size söylediniz. Evet. Yani
eğitimdeki
eğitim,
ilk aşı merhamet aşısıdır diyor.
Merhamette başlar yani. Biz en merhametlinin yarattığı varlıklarız. En merhametli, yani merhamet yukarıdan aşağıya akar. Allah'tan kula, anne babaya, babadan, anneden, çocuğa, öğretmenden çocuğa akar. Eğer bu zinciri bozarsanız ters tepkime olur yani.
Peki o ilk aşı merhamet aşısı, Nurettin Topçu ifadesiyle eğitimde, o zaman bu aşıyı vuracak olan öğretmenlerin tutum ve davranışları, ailenin tutum ve davranışları. Şimdi aşıyı vuracak doktoru düşünün. Aşı niyetine vurmak var iğneyi. Bir de sana şifa olacağını düşünerek vuracağın iğnede zehir çıkma ihtimali var. Ölmek de var. Yani acaba biz yetişkinlerin çocuklar üzerinde bir... merhamet veya toplumun ve dünyanın ki şu anda da dünya bir merhametsiz bir yaşam sürüyor.
Tam ona gelecektim
bunun
hocam.
Bir,
çocukları evet. çok kolay suçlamak.
Çok kolay. Evet.
Çok kolay. Yani çocuklar kafasını kaldırdığı zaman parçalanan bebek cesetleri görüyorlar. Öldürülen doktorlar görüyorlar.
tepesine yani, bombalar düşüyor. Yani
dini evet. liderin öldürülmesini görüyorlar. İnsanların arkasında namaz kıldıkları imamın öldürülmesini Ya hocam korkunç şeylere şahit oldu evet. bu çocuklar.
Ve bunları sinema izler gibi de izliyoruz.
İzliyorlar ve çocuklar bunları hani yok oyunmuş moyunmuş. Ya ona gelene kadar şu yetişkinlerin dünyasını şu izleyinsenize ya.
3 sene içerisinde 75 bin Gazze'li soykırımı
ya sadece uğradı. Gazze'li mi? Gazze'li en son insanın evet. gördüğü büyük evet. zulüm.
Büyük zulüm.
Ama bakın daha bu 3-5 yıl öncesinde de Ukrayna'da başladı.
Ukrayna'da başladı.
Ya korkunç değil mi? Her evet. gün 1000 insan ölüyor ya. 1000 insan evladı ölüyor. Hangi yüzyıldayız ya? Ne uğruna? Ne uğruna ya?
Evet.
Yani bu manzaraları gören çocuklarda oyundan merhamet duygusu azalmış. Tabii ki azaltır. Ya ama oyun olmasa bile zaten televizyonlarda, sosyal medyada zaten içimizden geçmişler ya. İnsanlığımızdan utanmadık mı ya? Canlı canlı bebekleri kesip yemiş
tabii,
bunlar
tabii,
ya.
Tabii, tabii.
Bunlar nasıl insanlar hocam?
Evet.
Bunlar insanlığa ihanet ettiler ya. Bunlar kayıt dışı kaçırılmış çocuklardan nesil dünyaya getirip.
Biz yetişkinlerden alacağı bir şey yok diyorsunuz. Yani
hocam mahvettik çocukları.
Kötü örnek oluyoruz. Biz kendimizi
mahvettik
evet,
ya.
Mahvettik.
İnsanlığımızdan utandık. Nefes alamıyoruz ya. Böyle şey olur mu ya?
Evet.
Epstein olayı.
Evet.
Bütün dünyayı bacak arasından şantajlıyorlar. Hala şantajlıyorlar. Kimse kalkıp gık
evet,
diyemiyor
gık
ya.
Diyemiyor.
Niye? Çünkü adam kalkıp şunu diyemiyor. Ya ben nefsime uydum. Hata yaptım. Benim yüzümden. Yapılan şantajlar yüzünden dünyada masum insanlar öldürülüyor. Ben kardeşim yargılanmak istiyorum. Cezam neyse çekmek istiyorum. Yeter ki bu zulüm sona ersin diyemiyorlar ya.
Güçlünün böyle, haklı olduğu bir dünyada çocuk ne yapsın?
Şimdi yetişkinlerin böyle bir davrandığı dünyada çocukları suçlamak en kolayı ya.
En kolayı.
Niye buna gidiyoruz ki biz? Önce evet. bakın ya Netanyahu hapishaneye atsın. Ne hapishanesi ya? Akıl hastaneleri mi bitti?
Evet.
Onları hapishane atmak şeref
tabii.
onlar için. Bunlar tımarhanelik insanlar.
Dolayısıyla çocuklar için şu anda fiil olarak yaşadığımız her şey bir travmatik hadise diyorsunuz.
Yani çocuk...
Merhametlerini elinden alan bir unsur.
Hocam ne merhameti
evet.
hiçbir şeye kalmadı
şeye
yani.
Kalmadı.
Hiçbir şeye kalmadı yani. Zaten atarilerde oyunlarda da çat çat pat pat birbirlerini öldürüyorlar, eğleniyorlar. Hocam bundan daha korkuncunu söyleyeyim mi size?
Buyurun lütfen.
Yani en korkunç şey bu. Tamam Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüz. Çok üzgünüz ve çok üzgünüz. Eskiden kar yağdığında tatil oluyor diye seviniyorduk. Şimdi bir yerde çocuklar insanlar öldü. Öğretmenler protesto için grev yapıyorlar. Okullar tatil oldu diye sevinen çocuklar
evet,
var.
Tabii. Şu anda maalesef şu anda çocuklar...
Merhamet nerede hocam?
Olayın derinliğine değil böyle bir kötü olayda... Okulumuza sahip çıkacağız duygusuyla okula gitmedik. Üstelik öğretmenler okulda eylem kararı aldığı için çocukları okula gönderemedik. Bunun çocuktaki eşleştirmesini diyorsunuz değil mi?
Tabii ki.
Demek ki böyle olay olursa okul tatil
olacak. Merhameti kaldırırsan
evet.
bu olur yani.
Evet.
Hani bizim gençliğimiz ya? Hani bizim ideal gençliğimiz? Allah rahmet eylesin. Erbakan Hoca derdi ki bir milletin esas gücü tank topu tüfeği değil. İnançlının evlatlarıdır, evet. gençleridir. Nerede? Nerede ya?
Evet.
Ya yeminle söylüyorum anket yapalım. Hiç azımsanmayacak bir oranda o okullarda tatil oldu. Belki işte o çocuk imzasını attı. Evet hatırlandı. O çocukların zihninde onure edildi. Onun sayesinde iki gün okul yok. Yani ben bu kararı
evet,
da doğru
evet.
bulmuyorum.
Bence de şimdi grev
kararı
evet.
alındı.
Evet.
Ama bence okullarda bu acı anılarak...
Okullara sahip çıkılarak, okulların güvenliğine
bulunarak,
sahip bulunarak, evet.
Derse eğitime ara vermeyerek
doğru.
bu protestolar, grevler yapılmalıydı. Çünkü benim için o evlatlarımızın, öğretmenimizin vefatı kadar önemli olan maalesef çocuklarımızın bu grev kararından dolayı okula gitmeyişlerine sevinmeleri benim için çok büyük sorun.
Evet. Belki okulda çocuklar okula gelip hep okula sahip olma duygusu okula geleceklerdi. Öğretmenlerle birlikte o gün
anma
töreni yaparak
evet.
ve bir daha bu olayın olmaması için ne gibi tedbirler alınabilir vesaire bunlar
herkes,
da konuşuldu. Okula sahip çıkma, öğretmenine sahip çıkma duygusu içerisinde bir iki gün geçirilebilirdi.
Şimdi herkes
ama
evde
şimdi
oyun
başka
oynuyor,
bir şeyle
oynuyorlar hocam.
Evet.
Şimdi gittiler o oyunları oynuyorlar.
Evet. Burada tabii sendikaya bir yanlış bir uygulama olduğunu ulaştırmak lazım.
Ben elimden geldiğince bu kararın yanlış
evet.
olduğunu bütün ilgililere, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda da Bakan Bey dahil, bakan yardımcılarımız dahil, sendika başkanları da iletmeye çalıştım. Değildi yani.
Tabii birçok nedenleri var diyorsunuz. Yani ben de ona katılıyorum. Birçok nedenleri var. Yani sizin söylediğiniz en önemli unsur, çocuğun yaratılış gayesini, hakikatini çok iyi bilirse, varoluşunu anlamlandırabilirse bu dünyayı anlamlı bir şekilde yaşar. Hı hı. Yoksa yok olmamayı tercih eder dediniz. Şu anda bunu gördük dediniz.
Evet. Evet. Gayrimeşru yoldan yok olmamayı sağlamak için böyle
bir yola başvurdu.
Çirkin şeyler.
Şimdi bu iki olaya baktığımızda, özellikle son olayda anne baba eğitimli bir aile. Baba işte baş müfettiş, anne öğretmen. Çocuğun eğitimli bir ailede büyüyor olmasına rağmen böyle bir duruma tevessül etmesi, biraz önce söylediğiniz gibi yok olmamayı, gayrimeşru yolla yok olmamayı tercih etmesi diye adlandırdığınız hadiseye baktığımızda anne babalara nasıl bir hisse çıkarmamız lazım buradan?
Yani çocuklarımızın çok yakınında olmamız gerekiyor. Çocuklarımızla çok iyi diyalogumuzun olması gerekiyor. Üzüldüklerini bizimle paylaşmaları, sevindiklerini bizimle de paylaşmaları gerekiyor. Tamam, sık boğaz etmeyelim. Ergenlik dönemi var. Arkadaşları daha önemli olacak. Fakat çocukların dünyasından bir haber olmayalım. Yeri gelir oyunları beraber oynayalım. Yeri gelir o oyunları oynarken, bak bu oyunda şöyle bir sahne var ama bu şu anlama da gelir, bu anlama da gelir. Kendini bu düşüncelerden, duygulardan arıtmalısın gibi tavsiyelerde bulunalım. Mesela herkesin oynadığı oyunlar var. Yani bu isim vermeyeyim. Benim çocuklarım da oynuyor. Vurmalı, kırmalı. Bazen ben de eşlik ediyorum. Ama anlatmaya çalışıyorum yani. Hani tamam oyna. Bunun gerçeğini büyüklere yapıyor, evet. İşte bombayı da atıyorlar Gazze'de çocukların üstüne. Keskin nişancılarla kucağında bebek taşıyan anneleri de vuruyorlar. Bunun gerçeğini yapıyorlar büyükler.
Peki sanal bir oyundaki öldürmeyle daha sonra uzun süre oyun bağımlısı bir çocuk bu gerçekle ayırt edemeyi gibi durum yaşar mı hocam?
Rüyayı düşünelim, rüyayı.
Evet.
Rüyada bir olayı yaşarken gerçekmiş hissiyle yaşıyorsunuz. Doğru mu?
Evet.
Kan ter içinde kalıyorsunuz.
Öyle korkuyorsunuz bazen ki uyanınca bazen, oh be diyorsunuz, gerçek değilmiş.
Bazen bir şeyleri yaşıyorken keşke bir rüya olsa diye kendinizi cimdikliyorsunuz, evet, falan. Yani rüya ile gerçeği ayıramıyorsunuz.
Hı-hı.
Ben mesela çok iyi hatırlıyorum. Doktora tezim yazarken USB'm bozulmuştu. Son bir aylık emeğimin yedeği yoktu. Hocam bir ay o rüyadan uyanmayı bekledim.
Hı-hı.
Bu rüyadır. Uyanacağım. Evet. Uyanmadım, bir daha yazdım hocam. Hı-hı. Gerçekle rüyayı bile ayırmak zor. Bu çocuklar oyunla sanalı ayırt edemiyorlar. Mesela, hı-hı, Ben X diye bir film vardı. İzlesin, hı-hı, ailelerimiz, öğretmenlerimiz.
Filmin adını bilir.
Ben X.
Evet.
Sanalla gerçeği ayırt edemeyen bir çocuğun hikayesi. Hı-hı. Çocuklar bu duruma düçar olabilir. Yani yaşadığı sanalı gerçek, gerçeği de sanal zannedebilir. Yani hatta şey diyor ya Mevlana, ölünce uyanır insan, sen erken davran, ölmeden önce uyan.
Hmm.
Harika bir söz.
Harika bir söz, evet.
Jung ne diyor? İçe bakan uyanır, dışa bakan rüya görür diyor.
Hmm.
Rüya ve gerçeği ayırmak biz yetişkinler için ne kadar zor?
Çocuklar için daha zor diyorsun.
Bana bir tane çocuk, evet, getiriyorlardı hocam. Çocuk altına işiyor diye.
Hmm.
Ama getirme sebepleri bu değil. Niye getiriyorlar biliyor musunuz? Çocuk rüyasında çişini yapıyor ama her seferinde sıcacık uyanıyor. Altına, hmm, rüyasında çiş yaparken, hmm, altına da yapıyor.
Hmm.
Çocuk uyanıkken acaba rüyada mıyım diye çişini yapamamaya başladığı için getirdiler.
Hmm. Anladım.
Tuvalete gidiyor, çişini yapacak. Acaba rüyadaysam? Yapmıyor. Hmm. Tutuyor.
Çünkü rüyadayken çişini yapınca yatak batıyor. Bunu düzeltmeye çalışırken
rüyayı karıştırınca, evet, böyle çarpışmalar oluyor.
Hmm.
Oyun da böyle. Maalesef sanal aleme çocuklar çok fazla daldığında, ölçü kaçtığında, tamam biz demiyoruz ki çocuklar oynamasınlar. Ben şunu bile demiyorum. Çocuklar şiddet içerikli oyunlar oynamasınlar. Ya hayatın kendi içerisinde var. Biz yetişkinler yapıyoruz. Çocukları suçlamayalım,
evet,
ya.
Evet.
Yapıyoruz yani. En alasını yapıyoruz.
Burada şöyle bir şey var mı? Bu çocuklar bu oyunu oynarken tabii oyunlar da bir takım kişiler tarafından, uzmanlar tarafından yapılıyor. Arka planda erişim sağlanabiliyor. Yani yönlendirme yapılabiliyor.
Tabii ki var. Tabii ki
orada
var
bir takım işte. Görevler veriliyor.
O yüzden
işte cesaretlendirme, puanlar veriliyor.
Ebeveynler işin içerisinde olmalı diyorum. Yani
peki,
oynayacaksa
olayda,
bile deretinde
gözetimi. Oyunda yönlendirme var mı?
Benim duyduğum kadarıyla çok vakıf değilim. Ben de derslere girdim çıktım çok yoğundum. Zannedersem iki çocuk da aynı oyunda.
Evet.
Grup arkadaşı diye bir şey duydum, okudum.
Evet, grup arkadaşı olduğunu ben de
yani
duydum.
Birlikte planlama yapmış olabilirler, organize olmuş olabilirler. Birileri bunları yönlendirmiş olabilir. Bunlar soruşturmanın detayları çıkacak ama bunlar olmasa bile bu yaşadığımız netice gerçekleşebilir diye.
Evet.
Çünkü sanalla gerçeği karıştırdığı zaman maalesef sanki evet öldüm yeniden doğacağım.
Evet.
Bu yeniden olay... doğmuyorsun yani intihar ediyor. Hani
evet.
Gidiyor mesela oyunda ölüyor. 5 dakika sonra yeniden doğuyor. Yeniden. Ama şimdi bir daha
doğmayacaksın. Yani oradaki oyunda oynadığın, yeniden doğduğun, kalktın gibi olmayacak.
Olmayacak.
Öldün gitti,
yani hani o öldürdüğünde yeniden doğmayacak.
Yeniden doğmayacak.
O da öldü gerçekten.
Da öldü,
sen de öldün gerçekten yani.
İşte
gerçekle
burada,
şeyi karıştırıyor. Zaten bu çocuğun psikolojik sorunları varmış.
Evet.
Ailesi farkındaymış, öğretmeni farkındaymış, rehber öğretmeni farkındaymış, psikolojik destek almış. Yani gerekli tedbirler zamanında alınabilirdi bu çocukla ilgili. Bence burada buraların da iyi soruşturulması
lazım. İşte burada Sayın Hocam, siz de akademisyensiniz, araştırmacısınız. Biz tabii şu anda radyomuzda bu konuyu konuşuyoruz. Belki basında da konuşuluyor. Lakin birçok doneler eksik olarak konuşuyoruz.
Hı-hı.
Hani Aile Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'na oluşan bir komisyon oluşturuldu malum. İşte savcılarımız araştırma yapıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kuruldu. Bu raporların üzerinden sosyologlar, psikologlar, eğitimciler çalışıp bizim önümüze bir dikkat çetelesi mi koymalılar? Böyle bir şey olmalı ki ben eğitimci olarak nelere dikkat etmeliyim? Çocuklarımı nelerden korumalıyım? Eğitimin müfredatı neleri entegre etmeliyim? Anne baba nelere dikkat etmeli? Nasıl bir yaklaşım tarzı sergilemeli? Okulda rehber öğretmen ki dediniz ki işte muhtemelen öyledir. Okulda da rehberlik görüşmesi vardır bu çocuğun.
Hı hı.
Ama kimse olaya nereye varacağını kestirememiş olabilir veya yasal ve yönetsel metinden çaresiz kalmış olabilir. Mesela Şanlıurfa'daki olayda okul müdürü duyduğum kadarıyla savcılığa ihbarda bulunmuş. Bakın tehdit görüyoruz.
Hı hı.
Böyle bir şey var, saldırı ihbarı geliyor. Yine basından duyduğumuz kadarıyla savcının dikkate almadığı işte ve emniyet müdürlüğüne yakalama emri vermediğiyle ilgili duyumlar alıyoruz.
İşte hocam bunları da hemen inanıp güvenemiyoruz. O
kadar
bilgi kirliliği var ki siyaset buradan rant elde etmeye çalışıyor. Yani bu çok çirkin bir şey.
İşte orada da geleceğim. Böyle bir acılı günlerimizde de işin aklı sem düşünmek yerine siyasetin içerisine kurban ediyoruz ve sağlıklı
çok,
düşünemiyoruz.
Çok acı verici bir tablo yani.
Acı verici bilgi kirliliği var.
Evet.
Ve şu anda şu hafta içerisinde dezenformasyon yapan birçok sosyal medya kişilerine işte baskın yapıldı veya el
tabii
konuldu
hocam.
Vesaire. Ve dolayısıyla haber alma hakkı deniyor ya özgür olmalıdır. Ve şu anda haber almayla ilgili o özgürlük bilgi kirliliğinden dolayı yok. Yani
maalesef.
Bırakın radyo televizyon kurumunu yasaklaması öteye bilgi kirli.
Hani bu bireysel değil bu siyaset kurumunda üretilen bir.
Evet.
Halbuki bu konu siyaset üstü bir konu ya.
Onu yani, da beceremiyoruz. Siyaset üstü tutamıyoruz.
Şimdi örnek vereyim. Mesela gençlerden oy alacağız diye bir takım sınırlamaların getirilmesine karşı çıkabilir bir parti.
Çıkabilir.
Ya, oy alacaksın diye çocuklar telef mi olsun ya?
Hayır zaten şimdiden işte bir istifa edecek mekanizma aranmaya kalkılıyor.
Bunlar
belki,
yanlış. Bu bir 10 yılın sorunu değil ki.
Tabii.
Bu 10 yılda da çözülmeyecek hocam.
Çözülmeyecek,
yani. Yeminle söylüyorum bu iş 10 yılda da çözülmez.
Aklı senin düşünmediğimiz sürece... çözemeyeceğiz.
10 yılda olmadı bu 100 yılın sorunu.
Evet.
Bu onlarca yılda çözülecek bir sorun.
Evet,
yani
evet.
Biz Allah korusun tekrar yaşanmasın ama yani hani bu bir daha yaşanmayacak. Biz tedbir alacağız. Yarın her şeyi düzelteceğiz diyeceğimiz bir konu değil.
Evet.
Artık taş yuvarlandı.
Taş yuvarlandı.
Biz bundan sonra ne yaparsak daha az taş yuvarlanırı hesap ederek başlayacağız.
İşte orada ne yaparsak daha az taş yuvarlanır hesabında. Şimdi çocuğun hayatının anlamını ulvileştirmemiz lazım. İşte varoluşunu iyi ifade etmemiz lazım dedik ya. Burada din faktörü hangi din mensup olursa olsun din.
Din yok hocam burada sadece. Dinsiz de olsa var. Yani dedim ya
Kierkegaard
doğa seni var ederken neyi kastetti diyor.
Hmm.
Anlatabildim mi? Yani bu sadece... İslam veya herhangi bir inanç sistemine dair bir şey değil. Bu insani bir şey ya.
Peki onu nasıl güçlendireceğiz? İnsani olayı nasıl güçlendireceğiz?
İşte biz çocuklarımızın akıl melekelerini gerçekten uyuşturan uygulamalardan uzaklaştırıp gerçekten mesuliyet duygusuyla yaklaşmana sadece sual etmek. Mesuliyet sual etmek. Hı hı. Akıl bana neden verildi ya? Bir papağana iki kere iki beş desem beş diyor. Beş. Sen dört diyorsun. Evet. Niye? Niye evlat? Senin papağandan farkın ne? Değil mi? Sen doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, faydalıyı zararlıdan, adaleti zulümden, iyiyi kötüden ayırt edebilme melekesine sahipsin. Niye? Çünkü bizde melamiler, batıda da kalvinistler. Bakın sadece bize özgü değil. Diyor ki dünya hayatının anlamı nedir diye soruyorlar. Yeryüzü bir cevher. İşlenirse mücevhere dönüşecek. Başa tac olacak. Akıl sanat aleti, insan sanatçı. O zaman hayatın anlamı yeryüzü cevherini akıl sanat aletiyle sanat eseri haline çeviren insan sanatçısı olmak. Sinan gibi. Az önce anlatıyordun ya, ölüm kalım meselesi. Evet. Birincisi neydi? Ölmek için bile önce olmak lazım. Olmazsan zaten ölüsün. Yani 25'inde ölmüş, 75'inde gömülmüşsün. İkincisi, olursan ölümsüz olursun. Kim gibi? Sinan gibi. Hı. Sinan oldu, olmak üzere var olduğu şey oldu. Sorlasak onu ıtri olur muydu?
Olmaz.
O Sinan onun için yaratılmış. O onu keşfetti. Evet. Ve onu inşa ederken inşa ettiği şeyler de Sinan'a
bizim Milli Eğitim Temel Kanunu'nda hani amaçları içerisinde bir öğrenciyi, bir çocuğu, bireyi bedenen, ruhen ve zihnen sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek diye başlayan bir maddemiz var biliyorsunuz. Şimdi biz okullarımızda çocuklarımızı zihinsel beslenmelerini önemsiyoruz. İşte bunlar akademik başarı, kariyer falan deniliyor. İşte bedensel gelişimi, beden eğitimi dersi, fiziksel aktiviteler önemseniyor. Çok da olmasa fiziksel aktiviteler okulun dışında da yapılıyor. Peki çocuğumuzun ruhunu besleyip daha sağlıklı birey olabilmesi için sizin de derneğinizle alakalı bir şey bir noktada. Burada neler yapılabilir? Yani bu olayda mesela bu çocuğun ruh dünyasında ne var ki bu olay?
Bir şey yok hocam işte. Bir şey yok.
Orayı nasıl besleyeceğiz? Orayı nasıl
koyacağız? Orayı doldurmamız lazım.
Nasıl dolduracağız?
İşte sen...
Neler yapmamız lazım? Aha. Burada öğütler, anne babaya öğütler, eğitimciye öğütler.
Bunu şuna benzetiyorum ben.
Toplum babasına öğüt.
Bunu şuna benzetiyorum. Aynı renk ve ebatta, boyutta taş ve tohumu bir çuvala koysanız kafa gözünüzde onları ayırt edemezsiniz.
Evet, ayırt edemezsiniz. Evet.
Halbuki tohumun yeşermek gibi bir emeli vardır. Bizim onun o muradını keşfetmemiz lazım. Yoksa onu taşlaştırırız. Hı hı. İçi boş olur. Taşlaşmış da böyle merhametsiz, kalpsiz olur. Hı. Her şeyi yapar. Bu bir tanesi. Yani ben bundan daha çok bu tatile sevinen çocukların sayısına üzülüyorum yani.
Evet.
Çünkü çocuklarımızın içinden onu aldık. Neyi aldık? Diğer gamlığı aldık, saygıyı aldık, hürmeti aldık. Yani biz yapan geleneğimizin, insanlığımızın değerlerini aldık. Onların yerine onlara ne koyduk? Görünür olma arzusu. Görüneyim, beğeni alma arzusu. Evet, hepimiz onay almak isteriz ama meşru yoldan alalım ya. Meşru yolları açalım çocuklara. Çocuklar meşru yoldan alamadıkları onayları gayrimeşru yoldan alıyorlar. İnanın ki birçok çocuk tatil oldu diye minnettar.
Minnettar. Kime? O intiharı gerçekleştiren çocuğa minnettar.
Katile
peki,
yani.
Katile. Peki bundan sonra ne gibi tedbirler almamız lazım? Şimdi basında konuşuluyor, televizyonlarda konuşuluyor. İşte okullarda güvenlik yok. X-ray cihazı mı konsun, güvenlik mi konsun ki bunların hepsi bunlar... bir eğitimci düşünüyorum. Sürdürebilir değil.
Çok çözüm de değil.
Çözüm de değil.
Peki, sadra bunlar, şifa değil.
Sadra şifa değil. Bundan sonra bir yaşanan olayın yaşandığı şehirlerdeki o okullarda psikososyal anlamda neler yapılmalı? Bakanlık ne yapmasını önerirsiniz? Genel ülkemizde eğitim açısından bir daha bu olayın başka bir şehirde, başka bir okulda olmaması için ne gibi tedbirler almamızı önerirsiniz?
Hocam, alacağımız bütün tedbirler bu olayın yaşanma ihtimalini arttırabilir de. Yani o gelen kişi polisi de, kapındaki polisi de, X-ray cihazının başındaki kişiyi de vurabilir.
Tabii.
Daha çok kişi olabilir. Yani biz zihniyeti değiştirmek zorundayız.
Evet.
bizim burada şekil ve tedbir açısından değil, varoluş açısından mücadele etmemiz lazım. Bu da bir yıllık, iki yıllık iş değil. Onlarca yılımız alacak bir iş. Tohumunu bugün ekeceğiz. Bir gün güneşini bulacak, bir gün suyunu bulacak. Ondan sonra yeşerecek. Bu bir tabela. Şöyle düşünün. Bir tabelalar yön göstermek için vardır.
Evet.
Bu tabelanın som altından olduğunu düşünün. Üzerinde de bir sürü mücevherler olduğunu düşünün ama çok büyük bir tabela, bina kadar. Eğer o tabelanın ışıltısına ve parıltısına aldanıp gösterdiği yönü ihmal ederseniz maalesef bu tabeladan daha iyi bir menzil bulamayacağınızı düşünüp onu mezar taşınız yaparsınız. Halbuki kendisi bu kadar kıymetli olan tabelanın gösterdiği yön ne kadar kıymetlidir.
Evet.
Bu olay bize bir şey gösteriyor. Bu çocukların içindeki boşluğu olmak üzere var olduğu şeyle dolduramazsanız bugün bunu yapan yarın başka bir şey yapar.
Evet.
Hadi burayı engellediniz. Yarın başka bir şey yapar.
Evet.
Atom bombası yapar. Anlatabiliyor muyum? Bilim insanı olur, atom bombası yapar. Doktor olur, organ kaçakçılığı yapar.
Evet.
Bizim silah fabrikamızın müdürü olur, silah profillerini yurt dışına satarken yakalanır. Narkotikten sorumlu emniyet müdürü olur, uyuşturucu kaçakçılığından yakalanır. Bunlar yaşadığımız örnekler ya hepsi.
Görüyoruz.
Niye? Çünkü
İnsan
içini...
bildiği bir şeyin suçunu işliyor.
Çünkü o manayı koyamazsanız,
evet,
kişinin hayatına anlamı koyamazsanız, onun verdiği boşluğu, ızdırabı teskin etmek için kişi maddeye sarılır.
O zaman hani kendini bilen Rabbini bilir.
Men arafe nefsehu fekat arafe rabbehu.
O zaman burada önce kişi varoluşsal gayesini
ilim bilmektir,
bilecek.
İlim kendini bilmektir.
Eğitimin ana gayesi bu olmalıdır.
Tabii hoşça bak zatına, evet, zübde-i alemsin sen. Yani
evet,
niye biz bunlarla çocuklarımızı eğitmiyoruz ya?
Evet, evet.
Ben ofisimin duvarlarına bunları astım, yazıları, şiirleri. Müfettişin birisi geldi bana dedi ki tutanak tutmuş ya. Eğitimle alakası olmayan tablolar eğitim kurumunun duvarlarında asılı. Ney? Hoşça bak zatına zübde-i alemsin sen. Men arafe nefsehu fekat arafe rabbehu. İlim ilim bilmektir. Bunları has sanatıyla yazdığımız için eğitimle alakası olmayan tablolar asılmış diye. 2025 yılında...
Hem de yeni.
Ya 10 yıl öncesi 28 Şubat'tan bahsetmiyorum. 2025 yılında
evet,
hani bunu da yazarak hocam. Hani böyle bakıp da ben sana başka yerden gol atarım değil. Direkt yazmış ya adam. Yazmış çatır çatır.
Evet. Diyorsun ki bizim çok konuşacak sorunumuz var aslında. O kadar böyle dertli
istiyorsun. Şimdi eğitim müfettişi bunu kusur olarak rapor ediyorsa.
Evet.
Ben yani ne diyeyim hocam? Tuz kokmuş.
Peki.
Ceza yedik ya. Ceza da yedik.
Onu görüyorum ben. Geçmiş olsun ceza.
Ya sormayın hocam.
Şimdi vaktimiz de daralıyor. Şimdi bu iki olaydan yola çıkarak zaman zaman suça sürüklenen çocuklarla ilgili konuşmalar oluyor. İşte bununla ilgili cezaların artırılması söz konusu oluyor. Bu çocukların kullanıldığıyla ilgili gündeme gelince... Bu suça sürüklenen çocuklarla ilgili...
Islah edilmeli hocam.
Islah edilmesi...
Islah evine, evet, alınmalı, bırakılmamalı. Islah edilecek. Ne demek bırakmak? Nitekim yani? Çocuk diye.
Çekmeköy'deki...
Hayır. Islah evi var. Evet. Islah evine atılacak.
Peki o yeterli çözüm olur mu? Kurtarır mı ıslah evi?
Hocam en azından şerrinden...
Emin olursunuz.
Defi şer diye bir söz var. Tam bilmiyorum, siz bilirsiniz. Bir şeyin şerrini def etmek... Başka bir şeyin hayrını talep etmekten önceliklidir.
Önceliklidir, evet. Ben de şeyin orijinal sözü aklıma gelmedi, evet. Ama öyle. Peki burada şimdi bu hadise yola çıktığımızda, dikkate aldığımızda bu çocuklarımızı akıl bali olduğuna itibaren sorumlu olduğu vurgusu çok iyi mi yapmak lazım? Yani ergen deyip küçümsememek mi lazım? Şu anda şöyle bir durum var. Ergen çocuktur. Hani ne yaparsa dokunmadan gibi bir anlayışa doğru sürükleniyoruz. Biraz korkuyoruz tabii. Yani çocuk eğitiminde ciddi bir karşımızda öğretmen de çekiniyor şimdi. Öğretmen çocuğa bir şey diyemiyor. Bir doğruyu söyleyemiyor. Belki usup hatası yapılıyor bilemiyorum ama... Yani bir doğruyu hakikat ifade edemiyorsun. Anne baba evde hakikat ifade edemiyor. Çocuklarla baş etmek bayağı zorlaştı. Yani kolay da değil. Şimdi kim bilir o anne içeride çocuğunun ölümüne mi üzülsün? öldürdüğüne mi üzülsün? Katil annesi. Ya yani onun psikolojik halini ister mi? Veya baba. Yani
mümkün
şimdi
değil hocam, hiç kimse görmek istemez.
Burada hiç kimse görmek istemez. Allah kimseye de öyle yaşatmasın. Bir acı yaşatmasın. Yani toplumsal bir acı yaşıyoruz. Bir de ailenin yaşadığı acı ortada. Ama çocukları da kullanan, hem sosyal medyada kullanan veya dışarıda kullanmak isteyen örgütlere karşı bu olayı daha böyle kamusal anlamda dikkat çekici şekilleri nasıl azaltacak bir tedbir alınabilir? Bunun konuda
hocam kavramlarla evet. Başlamamız lazım. Mesela akran zorbalığını akran nezaketine çevirmeye çalışıyorlar. Doğru bir karar.
Doğru bir şey evet.
Ama her yerde en başından beri söylediğim bir şey var. Bir Allah kulu da bunu duymadı yani. Sınırsız internet. Pazarlama stratejisi. Ne sınırsız? Veri mi, hız mı yoksa içinde yapacağın şey mi? Ya böyle bir kavram olmaz hocam. Yani biz orayı bir özgürlük ortamı olarak sunmuşuz. Evet. Sınırsız özgürlük ortamı. Böyle bir şey yok. Çocuklarımıza tablet mi veriyoruz, telefon mu veriyoruz? Hepsinin bir kullanım kılavuzu olacak ya. Bir arabayı verirken bile yetişkine hocam.
Onun bir sınırı olacak, kullanım kılavuzu
olacak.
Ehliyet
veriyorlar, yani. Kursunu veriyorlar, eğitimini veriyorlar. Şu şartlara uyarsan kullanabilirsin. Yoksa cezayı basıyorlar, ehliyetini alıyorlar. O çocukların elinde bir ehliyet yokken hepsinin ebeveyni internet olmuş. Evet. Seni de dinlemiyor, öğretmeni de dinlemiyor.
Tabii tabii.
Yani anda siber... sen evet. Komut versen, anne babası olarak bir şey istesen, ben hocası öğretmen olarak bir şey istesem, yeminle söylüyorum, benden daha çok dinlediği şey
tabii.
Oradaki ebeveyni. Biz şu ebeveyni de falan değiliz, kandırmayalım kendimizi.
Sosyal medya ebeveyni oldu, dadısı sosyal medya olmuş.
O zaman
maalesef.
Yarın bir gün bizim zıttımızı söylediğinde bile onu evet, evet. dinleyecek. Sen bilmiyorsun evet, evet. baba. Hocam sen geçmişte kalmışsın
tabii
diyecek
öyle
çocuk
diyorlar,
yani.
Öyle diyorlar. Peki burada yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan sosyal medyada kullanım yaşını arttırma veya bir takım yaptırma getirme ile ilgili bazı ülkelerin yaptığı gibi bunun da acilen çıkması gerekiyor. Bir de siber suçlarla mücadele ile ilgili birimin çocukları siber suçlardan kurtarma ve oyunların esir olmaktan kurtarmakla ilgili ciddi bir karar alıp anne babalara da bunu iletmesi, paylaşması ve
kesinlikle
yasa mı getirmesi?
Ama yeterli değil.
Yeterli
hocam.
Değil.
Evet.
O ruhsal boşluğu
ama
doldurmak bir kere asli olsun.
Yeterli değil.
Evet.
Yani bu söylediklerimiz tedbirler yeterli evet. değil. Bunlar sinekliği kurutur, bataklığı kurutur, gül bahçesi yapmaz.
Evet, evet.
Gül bahçesi sanat işi. Biz sanat ruhuyla bakmamız lazım. Yani hepimizin varoluşun amacı muhakkak kulluk, muhakkak evet. iyi vatandaş olmak. Muhakkak iyi bir insan olmak, muhakkak iyi bir meslek mensubu olmak.
Evet.
Ama Sinan kulluğunu mimariyle yaptı.
Tabii.
Boşluk bırakmadı
boşluk
hayatında.
Evet.
Olmak üzere var olduğu şeyi keşfetti. Bizler de çocuklarımızın bir hiç uğruna var olmadığını, kendinden ibaret olmadığını, tadı acı bile olsa aşkın boyutunda tat vereceğini bilmek zorundayız. Hiçbir çocuğumuzu gözden çıkaramayız.
Kesinlikle.
Dünyaya getirmek en kolayı, onları evet. yetiştirmek, takip etmek daha zor, daha önemli, daha makbul ama.
Evet,
kesinlikle. Biz çocuklarımıza gerekirse şiddet içerikli oyun mu? Oynayacağız. Yanlışını da göstereceğiz, anlatacağız. Ama en azından kimlerle ne diyalog yapıyor? Bizimle paylaşabilecek çocuk bir şey olacak. Yani bizi arkadaşı gibi de görebilecek. Tamam,
evet.
otoritesi de biz olacağız. Ama hani bizi de böyle ulaşılmaz, paylaşılmaz, aman haberi olmasın noktasında tutmaması lazım.
Evet, evet.
Çocukları bu hale getirirsek bu sefer başkalarının onların üzerindeki etki gücünün yönlendirmesini görüyoruz ki
evet.
bu da tehlikeli oluyor.
Evet.
Yani önemli bir başka sorun o silaha erişim yani. O kadar silah sen nasıl erişiyorsun
evet,
ya?
Evet. Yani av tüfeği, pompalı tüfek veya işte gerçi çocuk evdeki babasına ait.
Herkes bununla
silahı,
ilgili sorumluluğu
evet.
alacak evinde. Varsa
evet,
sorumluluğu alacak yani.
Evet hocam vaktimizin sonuna geldik. Çok kıymetli hocam Ömer hocam Allah razı olsun. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz bugün Eğitim Dünyası programında okullardaki şiddet alarmını Doktor Ömer Akgül hocamızla konuştuk. Doktor Ömer Akgül hocamız Ruh Sağlığı Derneği Başkanı olarak ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü üyesi olarak fikirlerini bizimle paylaştı. Ben kendisine ayırmış olduğu zaman için çok teşekkür ediyorum hocam.
Rica ederiz hocam.
Rabbim
biz
ülkemize
teşekkür
bir
ederiz.
Daha böyle acılar yaşatmasın. Hep beraber Aynen. çocuklarımıza eğitimciler, basın, medya, anne baba, herkes geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sahip çıkma bilinciyle ama bu arada o boşlukta kaldıkları alanları özellikle ruhsal boşluğu dolduracak argümanları da iyi oluşturarak ahlak, inanç, bir takım değerleri çocuklarımıza vermek suretiyle bunun çağın ihtiyaçları doğrultusunda ona kesinlikle, dikkat etmek lazım.
Kesinlikle.
Yoksa iletişimimiz bozuluyor çocuklarla. En büyük problem o. Bu konuda daha yere basar kararlar almak lazım. Siyasete de iş düşüyor. Hı hı. Bir kere siyaset üstü bir olay zaten bu. Ama siyasi mekanizmanın veya yasaların eksikleri tamamlaması gerekiyor. Öğretmenlerin iradesinin güçlendirilmesi gerekiyor. Anne baba iradesinin güçlendirilmesi gerekiyor. Bu arada tabii çocuklar biraz üstüne gitseniz anne babayı şikayet edecek konumdalar
tabii,
şu anda.
Tabii,
bir de
tabii.
Böyle bir korku çok, var çok, anne babalar çok. Üzerinde.
İşte
sokağa kaçıyor.
Tabii.
Öğretmenler kendisini zayıf ve çaresiz hissediyorlar. İşte bütün bunların hepsi şu olaylardan yola çıkarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu raporunu çok bekliyorum doğrusu. Yani 3 ay sonra herhalde yayınlanır. Bakanlığın ortaya koyacağı araştırma raporu bence çok kıymetli. Bu çerçevede sizlerin, çok değerli akademisyenlerin, sosyologların, biz eğitimcilerin, işte emniyet mensuplarının üzerinde düşünüp tek tek dikkat edilecek kuralları çıkartmış olması gerekir diye düşünüyorum. Evet efendim, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Tekrar başımız
Allah
sağ olsun.
Razı olsun.
Allah tekrar başımız sağ olsun. Yaşatmasın.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyiciler, bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.